Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ve bugün de programımızda Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyiciler, Ramazan ayında akraba ve komşularla iletişim başlıklı Doçent Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı yazıyı aktaracağız. Ümmet ve toplum olarak Allah Teala'nın methine layık olan mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayından başka Allah'ın methine mazhar olan ve ismi açıkça belirtilen başka bir ay yoktur. Bu ayda bütün insanlığa hidayet, rahmet ve bereket kaynağı olan doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Nefis terbiyesinde zirve kabul edilen oruç, bu ay farz kılınmıştır. Müminleri kötülüklerden koruyacak ve temizleyecek olan oruç, bu ayın en mühim ibadetidir. Ramazan ayına mahsus çeşitli yazılar yazılmış ve bundan sonra da yazılmaya devam edilecektir. Ramazan'da infak, sosyal dayanışma, tevbe, istiğfar, fakirleri, yetimleri, yoksulları, muhtaçları kollayıp gözetmek, orucun mahiyeti, fazileti, nefis terbiyesindeki rolü ve benzeri gibi çok önemli konulara öteden beri değinilmektedir. Bu yazımızda ise sosyal ve dini hayatımızı yakından ilgilendiren, ancak teknolojinin ve şehirleşmeyle birlikte yoğun iş yükünün arasında kaybolmaya yüz tutmuş iletişim konusunu dile getirmek istiyoruz. Belki buna aile içinde, toplumda, akrabalar, komşular, arkadaşlar ve dostlar arasındaki ilişkiler de diyebiliriz. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon anlamında tarif edilmiştir. Telefon, telgraf, televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlardan yararlanılarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme, muhabere ve komünikasyon manasını da içerir. İletişim kavramının tek ve geçerli bir tanımını yapmak oldukça güç olmakla birlikte iletişim, iki kişinin duygu, düşünce ve bu bilgilerini paylaşarak birbirini anlaması ile ilgili bir süreç olarak tanımlanabilir. İletişimle insan, toplumsal bir varlık olarak kendisini gerçekleştirmekte, başka bir deyişle biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak toplumun bir üyesi olmaktadır. Belli bir toplumda insanın kendisinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve bunlara uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması, yani toplumsallaşması ancak iletişimle gerçekleşir. İnsanlar başkalarıyla bir arada olabilmek, onları anlayabilmek, kendilerini anlatabilmek ve etkileyebilmek için iletişim kurmak zorundadır. Bireyler kendileriyle ve başkalarıyla iletişim kurarak kişilik gelişimlerini sağlarlar. İletişim, kişiler arası ilişkinin her türünü gerçekleştiren bir harç işlevi görür. Toplumsal yaşamımız, kişi olarak benliğimizi oluşturmamız, başkalarıyla bir işi gerçekleştirmek için bir iş grubu içinde düşünce üretmemiz, bunu davranışlarımızla işe dönüştürmemiz ancak iletişimle gerçekleşir. İletişim olmadan insanın kendisini anlatması ve tanıtması mümkün değildir. İnsan, kendi tecrübelerinden ve uygulamalarından olduğu kadar iletişim vasıtasıyla başkalarının deneyim ve yaşantılarından da istifade ederek yeni bilgilere ulaşır. İnsan, hayatı boyu çeşitli kurallar ve değerler üretmektedir. Bütün bunlara paralel olarak ekonomik, kültürel ve sosyal kurumlar tesis etmektedir ki, bütün bunlar iletişimin etkisi ve gücüyle oluşmaktadır. Toplumların inançlarını, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini korumaları ve nesilden nesile aktarmaları da yine iletişimin marifetiyle olmaktadır. gerek aile, gerek akraba ve komşuların ve gerekse toplumdaki bireylerin birbirlerini anlamaları, birbirlerini sevmeleri ve birbirlerine karşı sorumluluklarını idrak etmeleri, birbirleriyle ilişki kurmalarıyla mümkündür. Biz buna komşu, akraba, dost ve arkadaş ziyaretleri, buluşmaları ve haberleşmeleri de diyebiliriz. Karı koca, anne baba ve çocuklar, akrabalar, komşular ve arkadaşlar arasındaki ilişkilere televizyonun, internetin, Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya araçlarının büyük darbe vurduğu söylenebilir. Aile içerisinde tesirli, anlamlı ve feyizli sohbetler neredeyse kesilme noktasına geldi. Çocuklar anne babalarının öğütlerinden, tavsiyelerinden ve tecrübelerinden istifade etmek yerine artık akıllı telefon, internet, bilgisayar gibi sanal alemden aldıkları bilgi ve kültürle iç içeler. Aynı durum akrabalar, komşular, dostlar ve arkadaşlar arasında da yaşanmaktadır. Mübarek gün ve gecelerde bile akrabalar birbirini ziyaret etmiyor, hiç olmazsa telefon ederek birbirinin sevimli ve sıcak selam seslerini duyma zahmetine katlanmıyor. Sanal alemin en mühim keşfi olan elektronik posta kullanılarak duygu ve içtenlikten mahrum iletişimler yeğleniyor. En yakın akrabalar bile çeşitli vesile ve zamanlarda birbirlerine e-mail aracılığıyla soğuk mesajını göndermenin rahatlığını yaşıyor. Bütün bu yaşanan olgular karşısında ne yapabiliriz? Kur'an'ın ve sünnetin önemli üzerinde durduğu akrabalık, komşuluk, dostluk ve kardeşlik ilişkilerini nasıl devam ettirebiliriz? Aslında Ramazan ayı, akrabalık, komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini tazelemek, kuvvetlendirmek hatta yeniden inşa etmek için önemli bir fırsattır. Başta oruç tutmak, iftarlaşmak, teravih namazlarına iştirak etmek, bayramlaşmak gibi unsurlar birebir iletişim kurmak için önemli fırsatlardır. En azından Ramazan coşkusuyla birlikte günde bir iki akrabamızı, komşumuzu ve dostumuzu telefonla arayarak selamlaşır, hatırını sorabilir, birkaç dakikalığına da olsa onlarla sıcak irtibata geçebiliriz. Öyle inanıyorum ki bu zahmeti az olan iletişim bile birbirimizi memnun edecek. Arandığını ve hatırlandığını hisseden akrabamız, komşumuz, dostlarımız bu davranışımızdan memnun olacaktır. Ramazan ayında bu yazıyı okuyan kardeşlerimize acizane teklifim, hiç olmazsa günde bir kez bir akrabamızın ya da dostumuzun sanal olarak değil, sesimizi ve nefesimizi duyurarak telefonla hal ve hatırlarını soralım. Bu durum küçümsenmeyecek bir dikkati ve titizliği gerektirir. Her gün bir kişiyi bu çerçevede aradığımız takdirde Ramazan ayı süresince 30 ayrı kişiye ulaşmış olacağız ki bu gerçekten dikkate alınması gereken bir rakamdır. Ekonomik olarak yük getirmeyecek bir faaliyettir. Ramazan ayında her mümin akraba ve dostlarından en az 30 kişiyi arama zahmetine girerse inanıyoruz ki bu iletişim adına önemli bir kazanç olacaktır. Sadece sözlü değil, fiili iletişimi de devreye sokarak birbirimizle gönülden irtibat kurarsak, Ramazan ayını hakkıyla idrak etmiş oluruz. Darda kalan akrabaya yardımda bulunmanın, muhtaç insanlara arka çıkmanın, birbirimize dua etmenin, Müslümanların dertleriyle hemhal olmanın da iletişimin en önemli unsurları olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Akrabalık ve komşuluk haklarına riayet etmenin emredildiğini ve bunlara gereken önemi göstermeyenlerin şiddetle kınandığını unutmayalım. Nitekim bu konuda şöyle buyurulmuştur. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden de birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Bütün bu duygularla hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun diyerek yazısını noktalamış Doçent Doktor Kerim Bulat'ı bu yazı Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısında Ramazan ayında akraba ve komşularla iletişim başlığı altında yayınlanmış değerli dinleyiciler. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi programına. Bu kez Mehmet Dinç'in kaleme aldığı İftarın İki Yüzü başlıklı yazıyı sunacağız. Mübarek Ramazan ayı bereketi, rahmeti ve güzelliğiyle geldi, hoş geldi. Hayırlı Ramazanlarınız olsun dilerim. Ramazan denince hiç şüphesiz ilk akla gelenlerden biri iftar vakitleridir. Saatlerce süren açlık ve susuzluğun son bulduğu iftar vakitlerini en özel kılansa aile üyeleriyle ya da dostlarla oturulan iftar sofralarıdır. Ezan vaktinden önce herkesin işini bir an önce bitirip telaşla yetiştiği iftar sofrasında insan oruç tutmuş olmanın mutluluğunu orucunu açmadan önce yanındaki orucun yüzlerini soldurduğu ama kalplerini parlattığı insanlarla beraber ve onlardan biri olduğu için yaşar. O insanlarla beraber olamamak, orucu tek başına açmak zorunda kalmaksa, saatlerce süren, açlık ve susuzluğa rağmen iştahı kesen ve neşeyi söndüren bir gariplik durumudur. Avustralya'daki ikinci Ramazan'ımda Türklerin yaşadığı muhitten uzak bir semtte, Hawthorne'da yaşıyordum. Ailem zaten binlerce kilometre uzaklıkta, buluşmamıza imkan yok. Dostlarım da Broad Meadows bölgesinde olduğundan ve benim oturduğum yer oraya hayli uzak olduğundan, çoğu zaman orucumu ders günleri sınıfta, diğer günler evde tek başıma açıyordum. Başka zaman heyecanla iftarı bekler, devamlı saatimi kontrol ederken, yalnız başıma olduğumda ne saatimi kontrol ediyordum ne de içimde duyduğum yoğun bir heyecan oluyordu. Bazen iftar vakti yaklaşıyor ve ben dışarıda hiç acele etmeden sakin adımlarla evime doğru yürürken buluyordum kendimi. Bazen de iftar vakti geçiyor, ben evde tek başıma ışıkları hiç açmadan karanlıkta oturuyor, iştahsız bir halde sofraya bakıyordum, yapmaya mecbur kaldığım bir görevi yapar gibi keyifsizce. Yemek yapma konusunda çok beceriksiz olduğum için de genellikle dışarıdan alıyordum iftar yemeklerimi. Ancak yaşadığım bölgede helal yiyecekler alabileceğim bir yer olmadığı için ağırlıklı olarak sebzeli pizza alıyor, doğru düzgün yiyemeden mutfağa kaldırıyordum. O günlerde, o saatlerde yaşadığım, hissettiğim yoğun gariplik duygusunu senenin hiçbir zamanında hissetmemiş, hiçbir zaman gurbet beni duygusal anlamda bu kadar zorlamamıştı. Üçüncü Ramazan'ım bir öncekinden çok daha farklı geçmişti. Önceki evimden çıkmış ve Türklerin yoğun olduğu Broad Meadows bölgesine taşınmıştım. Ramazan daha girmeden önce 30 günüm de dolmuştu. Ya bir dosta davetliydik ya da bir dostu davet etmiştik. Ramazan'ın neşesini, huzurunu ve ferahlığını yeniden o sene keşfetmiştim. İftar öncesi yine aynı heyecanla ve telaşla iftar sofrasına oturmuş ve kendini dünyanın en güzel sofrasına oturmuş olan dünyanın en şanslı adamı gibi hissedip afiyetle oruçlarımı açmıştım. İki senede iftarın iki yüzünü de böylece yaşamış oldum. Bilmiyorum siz bu Ramazan iftarın hangi yüzünü yaşıyorsunuz ama şayet aileniz ve dostlarınızla beraber keyifli yüzünü yaşıyorsanız acizane iki tavsiyem olacak size. Birincisi, aman yaşadığınız güzelliğin ve bu güzelliği size yaşatanların kıymetini bilin. İkincisi de, siz de elinizden geldiğince iftarın diğer yüzünü yaşayanlara yaşadıklarınızı yaşatmaya çalışın. İftarın yalnız ve keyifsiz yüzünü yaşarken beni devamlı davet eden, Ancak benim mesafeden ve zamandan dolayı çoğu zaman icabet edemediğim dostlarla yaptığım birkaç iftar akşamı o sene yalnızlığıma en büyük teselli olmuştu. O dostları hala kalbimin derinliklerinde şükranla anarım. Hayırlı Ramazanlar, keyifli iftarlar. Mehmet Dinç'in kaleme aldığı İftarın İki Yüzü başlıklı makaleyi aktardık, yazıyı aktardık değerli dinleyiciler Altınoluk Dergisi'nden. Ve son olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Oruçtan Çalma başlıklı Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan yazısını paylaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde en kötü hırsız namazdan çalan hırsızdır buyurmaktadır. Bu sözüyle namazı hakkınca kılmayan, tadili erkana dikkat etmeyenleri uyarmaktadır. Aynı şekilde Kur'an ve sünnet ölçüsünde tutulmayan oruçlar eksik ve sakat olacağından ahirette bizlere yeterince faydalı olamaz. İmam Rabbani bu durumla alakalı olarak hepimizi bir öğrenme seferberliğine çağırmakla ibadetlerimizi eksiksiz yapabilmek için ilmihal bilgilerimizi tazelemeye bizleri davet etmektedir. Sufilerin ilimleri hal ilmidir. Hallerde amellerin ve ibadetlerin neticesidir. Bir kişide bulunan hal ilimlerinin ortaya çıkması, onun amellerini düzgün ve hakkıyla yapmasına bağlıdır. Amelleri düzgün yapmak da, amelleri tanımak ve her amelin özelliğini bilmekle mümkün olur. Bu da namaz, oruç ve diğer farzlar için şeriat ahkamı, muamelat, nikah, boşanma, alışveriş ilimleri yani Hak Teâlâ'nın kula vacip kıldığı ilimleri öğrenmek demektir. Bu ilimler çalışıp okuyarak elde edilir ve hiç kimse bunları öğrenmekten uzak kalamaz. İlim de iki çabalama arasındadır. Birincisi, ilmi öğrenmeden önce onu öğrenme çabası, ikincisi ise öğrendikten sonra o ilimle amel etme çabası. Başka bir ifadeyle bir salikin maneviyat yolunda başarılı olabilmesi için Allah'ın emirlerini ve farz kıldığı ibadetleri sünnetlerine uyarak ve tam olarak yerine getirmesi gerekir. Bu bağlamda yılda bir kere misafirimiz olan Ramazan ayını hakkıyla ifa etmeli, aç susuz geçirdiğimiz uzun vakitleri nefsimizin ve şeytanın ufak oyunlarıyla boşa çıkarmamalıyız. Zira bu iki düşman eğer bir farzın yerine getirilmesine engel olamaz iseler, bu sefer o ibadetin içini boşaltmaya, faydasını etkisiz hale getirmeye çalışırlar. İmama göre insanın Ramazan ayına hazırlık babında yapması gereken ilk şey, belki de bu ayın kıymetini öğrenmesidir. Bu ayda yapılan ibadetler başka aylardaki amellere göre kat kat değerlenir. Bilmek gerekir ki Ramazan ayı büyük ve değerli bir aydır. Bu ayda eda edilen nafile namaz, zikir, sadaka ve benzeri ibadetler diğer aylardaki farz ibadetler seviyesindedir. Bu ayda yapılan bir farz diğer vakitlerdeki 70 farza denktir. İmamın genelde hiçbir nafile ve sünnetin farz seviyesinde sevap getirmeyeceğini diğer mektuplarında sıkça ifade etmesine rağmen, Ramazan ayında bu durumun farklı olduğunu, Allah'ın bir rahmeti olarak bu ayda nafilelere bile farz sevabı verildiğini ifade etmesi, Ramazan'ın bereketini bildirmesi açısından çok önemlidir. Ne yazık ki eski dönemlerde Ramazan ayının kıymeti daha iyi bilindiği için meyhaneler, kahvehaneler ve diğer eğlence merkezleri bu ay boyunca kapılarına kilit vururdu. Halbuki şimdi bu ayın bereketinden habersiz nice insan Ramazan ayı geldiğinde sanki yılın diğer aylarındaymış gibi yemeye, içmeye devam etmekte, üstelik bunu aleni yapmakta da hiçbir sakınca görmemekteler. Bu tür davranışlar Rabbimizin bize sunduğu affu mağfiret fırsatını elimizin tersiyle itmek değil de acaba nedir? İmama göre bu ayda yapılması en faydalı işlerden bir başkası ise oruçlulara iftar ettirmektir. Hamdolsun memleketimizde bu konuda hassasiyet çoğalmış, kurulan iftar çadırlarıyla pek çok kimseye iftar imkanı sağlanmıştır. Bu ayda bir oruçluya iftar veren kişiyi bağışlanır, boynu cehennem ateşinden azat edilir ve o oruçlunun sevabı kadar kendisine sevap verilir. Hem de oruçlunun sevabından bir şey eksilmez. İmam Rabbani'nin Ramazan ayında yapılacak iyilikler dairesinde saydığı bir başka husussa çalışanların iş yükünün azaltılmasıdır. Özellikle işveren kardeşlerimiz bu ayda oruç tutan çalışanların yükünü, iş saatlerini azaltmalı, onların daha kolay oruç tutmalarına yardımcı olmalıdır. Ramazan ayının manevi atmosferinden işçi, memur, işveren, kısaca tüm toplum herkes istifade etmelidir. Bu tür bir gani gönüllülük günahların bağışlanmasına vesile olacaktır. Aynı şekilde bir kimse hizmetçisinin işini hafifletirse Hak Teala onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder. Hazreti Peygamber Ramazan ayında esirleri özgürlüğüne kavuştururdu. Kendisinden bir şey isteyene verirdi. İmam Rabbani'ye göre bu ay bütün yıla bir hazırlık ve idman mahiyetindedir. Ramazan boyunca muhtelif ibadetleri ne kadar huzurla yerine getirebilirsek, bu irademiz yıl boyunca da devam edecektir. Aksine, Ramazan ayını dağınık geçirenler de yıl boyunca kendilerini toparlayamayacaktır. Eğer bir kimse bu ayda hayırlı ve iyi işler yapmaya muvaffak olursa, bütün yıl boyunca kendisine başarı ihsan edilir. Eğer bu ayı gönül dağınıklığıyla geçirirse, bütün yıl boyunca dağınıklıktan kurtulamaz. İmkan nispetinde gönül diriliği ve huzuru içinde bulunmaya gayret etmeli ve bu ayı ganimet saymalıdır. Bu ayın gecelerinden her gecede cehennemi hak eden binlerce kişi azat edilir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır. Şeytanları bağlanıp rahmet kapıları açılır. Son senelerde Ramazan adına hazırlanan eğlence programları, tiyatro ve diğer gösteriler insanlarımızın manevi huzurunu bozmaktadır. Bu mübarek ay Kur'an, oruç, namaz ve infak ayıdır. Bazılarının zannettiği gibi eğlence ayı değildir. Eğlence ve boş vakit geçirmeye yönelik arzular kalpteki manevi hastalıklara işarettir. Hayat tarzımızı Ramazan ayına göre ayarlamadan haram ve mekruhlar içinde tutulan oruçlar sahibine ancak vebal olacaktır. İmam bu durumu şöyle ifade eder. İşte kalplerinde hastalık bulunan kimselerin hali de böyledir. Onların kalplerinde hastalık vardır. Bu yüzden ibadet ve taatlerin onlara bir faydası olmadığı gibi aksine zararı olabilir. Nitekim nice Kur'an okuyucuları vardır ki Kur'an onlara lanet eder hadisi meşhurdur. Nice oruç tutan vardır ki orucundan elinde açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz hadisi de sahih bir hadistir. İmam Rabbani orucun sünnetleri arasında dikkat edilmesi gereken bir mesele olarak iftar vakti geldiğinde oyalanmadan orucu açmayı, sahuruysa son vaktine kadar geciktirmeyi tavsiye eder. İftarda acele etmek ve sahuru son vaktine kadar ertelemek sünnetlerdendir. Bu konuda Efendimiz çok itina gösterirlerdi. Muhtemeldir ki sahuru erteleme ve iftarda acele etmek kulluk makamına uygun olarak kişinin acz ve muhtaçlığını göstermesini ifade etmektedir. İnsan sahura kalkıp az da olsa yemekle Rabbinin kendine sunduğu bu özel ikramın şükrünü yerine getirmelidir. Rabbimizden niyazımız tüm ibadetlerimizde huşu ve huzuru yakalamayı ve gerçek manada bir Ramazan ayını idrak etmemizi bizlere nasip etmesidir. Amin. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Hacegan'dan Mektuplar bölümünde Oruçtan Çalma başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.